Ayrım 13.
Bunun üzerine Levak, hala fidelerini dikmeye uğraşan Maho'yu bahçesinde bırakarak kendi başına Rezenör'ün meyhanesine gitmeye karar verdi. Hava birden kararı verdi. Maho, kızının ve oğlanların hala dönme işine kızarak lambayı yaktı. Sofra başında hepsinin bir araya gelebileceği, günün tek yemeğini hiçbir zaman birlikte yiyemeyeceklerdi. Hem salata için hindiba bekliyordu. O hınzır oğlan bu zifiri karanlıkta bu saatte ne toplayabilecekti ki? Bu biraz kavrulmuş soğanla ağır ateşte pişirdiği patates, pırasa ve kuzu kulağından oluşan türlünün yanında salata ne de iyi gidecekti. Bütün ev kavrulmuş soğan kokuyordu. Ta uzaklardan, tarlaların ötesinden, yoksul mutfağının insanın genzini yakan bu keskin kokusundan, işçi mahallelerinin yerini bildiren, evlerin tuğlalarına kadar sinen o güzelim kavrulmuş soğan kokusu. Maho, hava kararıp da bahçeden ayrılınca başını duvara dayadı, oturduğu iskemlenin üzerinde hafif bir şekerleme yaptı. Akşamları oturur oturmaz uyurdu. Guguklu saat 7'yi çaldı. Henry ile Lenor, sofrayı kuran Alzire yardım edeceğiz diye ayak diretirken bir tabak kırdılar. Tam o sırada herkesten önce Benmort baba eve döndü. Yaşlı adam bir an önce yemeğini yiyip madene dönmek istiyordu. Bunun üzerine Mahot kadın kocasını uyandırdı. Adam sen de hadi biz yemeğimizi yiyelim. Evin yolunu bulacak kadar büyüdüler artık. İşin can sıkıcı yanı salatanın olmayışı dedi. Etienne Rezenör'ün meyhanesinde bir çorba içtikten sonra Varrox'a bakan ve bundan böyle hep kalacağı tavan arasındaki küçük odaya dönmüş, yorgunluktan bitkin bir halde soyunmadan kendini yatağın üstüne atmıştı. İki gündür 4 saat bile uyumamıştı. Hava kararırken uyandığında bir an nerede olduğunu anlayamadan şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Öyle bir kırıklık, başında öyle bir ağırlık hissediyordu ki akşam yemeğini yiyip yatmadan önce biraz hava alma düşüncesiyle zar zor ayağa kalkabildi. Dışarıda hava gittikçe yumuşuyor, kapkara gökyüzü bakır rengine bürünüyordu. Gök, havanın nemli sıcağından yaklaşmakta olduğu hissedilen kuzeyin o bitmez tükenmez yağmurlarından biriyle yüklüydü. Gece, ovanın o uzak köşelerini örten yoğun dumanlar halinde iniyordu. Bu uçsuz bucaksız kırmızı toprak denizi üzerinde alçalan gök, kara bir toz halinde eriyormuş gibiydi. O saatte karanlıkları canlandıran tek bir esinti bile yoktu. Bir gömülme töreninin soluk ve ölümcül hüznü çökmüştü ortalığa. Etienne heyecanını yatıştırmaktan başka amaç gütmeden öyle rastgele dümdüz yürüdü. Çukurun dibinde daha şimdiden karanlığa gömülmüş olan ve bir tek feneri bile yanmayan Varrox'un önünden geçerken gündüz vardiyasındaki işçilerin çıkışını seyretmek üzere bir an durdu. Saat 6'yı çalmış olmalıydı. Tumbacılar, vagon yükleyiciler, seyisler, karanlıkta pek seçilmeden güle oynaya giden ayıklayıcı kızların arasında küme küme uzaklaşıyorlardı. Önce Brule kadınla damadı Pierron çıktı. Ayıkladığı taşların hesabı konusunda gözetmenlerden birisiyle arasında çıkan tartışmada kendisini desteklemediği için damadıyla kavga ediyordu. Ah hadi oradan uyuşuk herif sen de. Sözde erkek olacaksın. İliğimizi kemiğimizi sömüren bu alçakların karşısında insan böyle yaltaklanıp ezilir mi hiç? Pierron hiç karşılık vermeden kaynanasının ardı sıra gidiyordu. En sonunda adamın gırtlağına mı sarılsaydım yani? Yok eksik olsun. Sonra al başına belayı değil mi? Dedi. İyi ya kıçını dönüver öyleyse diye bağırdı kadın. Tüh Allah kahretsin emi. Kızım sözümü dinleseydi, erkeğimi öldürdükleri yetmedi mi? Bir de onlara teşekkür etmemi mi bekliyorsun? Yo, bak görürsün, sonunda başlarını yiyeceğim bunların. Sesler uzaklaştı. Etienne, kartal burnu, havada uçuşan bembeyaz saçları, şiddetle sağa sola savurduğu incecik uzun kollarıyla kadının uzaklaşmasını seyretti. O sırada arkasından gelen iki delikanlının konuşmasına kulak kabarttı. Orada bekleyen, az sonra da arkadaşı Moket'in yanına yaklaşan Zakire'yi tanımıştı. Geliyor musun diye sormuştu Moket. Şurada 2 lokma bir şeyler yiyip doğruca volkana atacağız kapağı. Ben sonra gelirim, işim var şimdi. Ne işiymiş o öyle? Tumbacı delikanlı geri döndü. Ayıklama odasından çıkan Filomen'i gördü. Anladığını sandı. Ha, iyi, anlaşıldı. Öyleyse ben önden gidiyorum. Olur, ben sana yetişirim. Moket giderken Varrox'tan çıkan babası yaşlı Mok'la karşılaştı. İki erkek birbiriyle iyi akşamlar demekle yetindi. Baba kanal boyunca uzaklaşırken oğlu da ana yola koyuldu. Zachary de bütün direnmesine karşın Filomen'i o anda ıssız yola doğru itiyordu. Kızın acelesi vardı, başka zaman deyip duruyordu. Böylece 40 yıllık karı kocalar gibi kavga edip duruyorlardı. Özellikle kışın toprak ıslak olduğu ve üstüne yatabilecekleri buğdaylarda bulunmadığı zaman böyle dışarıda buluşmanın hiç tadı yoktu. Delikanlı sabırsızlıkla "Hayır canım, sorun bu değil," diye mırıldandı. "Başka bir şey söyleyeceğim sana." Kızın beline sarılmış usul usul götürüyordu. Cüruf yığınının gölgesine gelince parası olup olmadığını öğrenmek istedi. Kız da "Ne yapacaksın?" diye sordu. Bu soru üzerine genç adamın dili dolaştı. Söylese ailesinin pek canını sıkacak 2 franklık bir borçtan söz etti. "Hadi oradan sen de. Demin Moket'i gördüm. Şarkıcı şıllıkların çalıştığı volkana gidiyorsun gene." Oğlan kendini savundu. Göğsünü yumrukladı. Yemin billah etti. Sonra kızın omuzlarını sektiğini görünce birden sertleşti. "Hoşuna gidiyorsa sen de bizimle gel. Görüyorsun ki senden rahatsız olduğum bile yok. Ne yapacakmışım şarkıcı şıllıkları? Geliyor musun?" "Peki ya çocuk?" diye karşılık verdi Filomen de. "Durmadan ağlayan bir çocukla insan bir yere gidebilir mi? Bırak beni, eve döneceğim. Bahse girerim ki evdekiler birbirlerini yiyorlardır." Ama oğlan kızın koluna yapıştı, ona yalvardı, yakardı. Aman canım, Moket'in önünde aptal yerine geçmemek için ona söz vermişti. Bir erkek her gece öyle tavuk gibi erkenden yatağa giremezdi ya. Sonunda yenilen kız ceketinin ucunu kaldırdı, tırnağıyla dikişi söktü ve astarın bir köşesinden 10'ar meteliklik bozuk para çıkardı. Anasının aşırmasından korktuğu için madendeki ek çalışma saatlerinin parasını oraya gizliyordu. "Görüyorsun ki bende de topu topu 5 tane var," dedi. "3 tanesini sana vermeye razı olurum ama sen de bizi evlendirmesi için anneni razı edeceğine söz ver bana. Yemin et bakalım. Bıktım artık böyle açık havada yaşamaktan. Üstelik de anam yediğim her lokmayı başıma kakıyor. Yemin et. Önce yemin et bakalım." Tutkusuzca sürdürdüğü yaşamdan bıkmış, o hastalıklı kocaman kız sesiyle gevşek gevşek konuşuyordu. Bir iki yeminler etti, bunda çoktan söz verilmiş, kutsal bir şey olduğunu söyledi avaz avaz bağırarak. Sonra paraları alınca tutup kızı öptü, biraz gıdıklayıp güldürdü. Hatta eğer Filomen hiçbir zevk alamayacağını yinelemeseydi, o 40 yıllık karı kocalıklarının kışlık odası olan şu cüruf yığınının üzerinde işi daha da ileri götürecekti. Delikanlı arkadaşına yetişmek için kestirmeden giderken kız da tek başına işçi mahallesine döndü. Etyen işin aslını astarını anlamadan sadece bir buluşma sanarak kendiliğinden onların peşine düşmüştü. Maden kuyularında kızlar erken olgunlaşırdı. Lille'de fabrikalarının arkasında beklediği işçi kızları anımsadı. Sefaletin terk edilmişliği içinde daha 14'üne basmadan bozulan bir sürü kızı. Ama başka bir rastlantı onu daha da şaşırttı. Durdu. Cüruf yığınının dibinde kocaman taşların yuvarlandığı bir çukurda birini sağına öbürünü soluna oturtan Janlin, Lady ile Bebert'i bir güzel azarlıyordu. "Ne diyorsunuz siz öyle ha? Biraz daha söylenirseniz ikinizin payına da bir okkalı şamar eklerim, haberiniz olsun. Söyleyin bakalım, bu fikir kimin aklına geldi?" Gerçekten de Janlin'in aklına parlak bir fikir gelmişti. İki arkadaşıyla birlikte kanal boyundaki tarlalarda tam bir saat hindiba topladıktan sonra o salata yığınına bakarak evde bütün bunların hiçbir zaman yenmeyeceğini düşünmüştü. Böylece doğru işçi mahallesine dönecek yerde Bebert'i gözcü gibi yanına alarak Monso'ya inmiş ve Lady burjuvaların kapısını açılıp hindibaları satmaya yollamıştı. Bu işlerde epey deneyimli olduğundan kızların istedikleri her şeyi satabileceklerini söylüyordu. Satışın hızı içinde bütün hindibalar bitmişti ama küçük kızın eline 11 metelik geçmişti. İşte şimdi de oturmuş kârı bölüşüyorlardı. Ama haksızlık bu, dedi Bebert. Üçe bölmek gerek. Şimdi sen 7 metrelik alırsan bize kala kala 2'şer metrelik kalır. Jeanlin de öfkeyle şu yanıtı verdi. Neymiş haksızlık olan? Bir kere ben sizden daha fazlasını topladım. Bebert genellikle korku dolu bir hayranlık ve kendisini her seferinde okka altına düşüren bir saflıkla hemen her zaman boyun eğerdi. Daha büyük, daha güçlü olduğu halde çoğu kez dayak bile yerdi. Ama bu para bu kez onu direnmeye itiyordu. Öyle değil mi Lady? Bizi dolandırıyor bu. Eğer eşit paylaştırmazsa gidip annesine söyleriz biz de. Jeanlin hemen burnunu oğlanın burnuna dayadı. Bir daha söyle bakayım şunu. Asıl ben sizinkilere gidip annemin salatalarını sattığınızı söylerim. Hem sonra koca sersem 11 metrelik 3'e bölünür mü hiç? Madem o kadar akıllısın hadi sen böl de görelim. İşte alın size 2'şer metrelik. Çabuk alın yoksa onları da cebe indiririm. Yenilen Bebert 2 metreliği kabul etti. Tir tir titreyen Lady ağzını açıp tek söz söylememişti. Çünkü Jeanlin'in karşısında dayak yiyen küçük bir kadın gibi hem sevgi hem de korku duyuyordu. Oğlan 2 metreliği uzatınca dudaklarında uysal bir gülüşle avucunu açtı. Ama Jeanlin birden fikrini değiştirdi. Dur hele, ne yapacaksın sen bu kadar parayı? Bir kere eğer iyice saklayamazsan annen kesinlikle bunları senden alır. İyisi mi bende dursun? Para gerekince gelir benden istersin. Böylece 9 metrelik cebe indi. Jeanlin kızın ağzını kapamak için Lady'ye sarılmış cüruf yanının üzerinde yuvarlanıyordu. Kız onun küçük kadınıydı. Evlerinde duvar bölmelerinin ardından kapıların çatlaklıklarından görüp işittikleri sevişmeyi karanlık köşelerde birlikte deniyorlardı. Her şeyi biliyorlardı ama çok küçük olduklarından bir şey yapamıyorlardı. Yaramaz köpek yavruları gibi birbirlerini mıncıklayarak saatlerce oynuyorlardı. Oğlan buna ana babacılık oyunu diyordu. Alıp götürdüğü zaman da kız onunla koşa koşa gidiyor, çoğunlukla kızarak ama hep o bir türlü gelmeyen şeyin bekleyişi içinde içgüdünün nefis bir ürperisiyle kendini bırakıyordu. Bebert bu oyunlara alınmadığından Lady'ye el sürmeye kalkışınca şamarı yiyor, öbür ikisi ise onu ara sıra bulunuşundan hiç çekinmeksizin eğlenirken o öfke ve sıkıntıyla kıvranarak huzursuzluk içinde kala kalıyordu. O zaman Bebert'in artık tek düşüncesi gören var diye bağırarak berikileri korkutup rahatsız etmekti. Hah olan oldu işte biri geliyor. Bu kez yalan söylemiyordu. Etienne yoluna devam etmeye karar vermişti. Çocuklar ok gibi fırlayıp kaçtılar. Genç adam da yaramazların o müthiş korkusuna gülerek cüruf yığınını dolanıp kanal boyunca yürüyüp gitti. Yumurcaklar boylarından büyük haltlar karıştırıyorlardı ama elden ne gelir ki? Öyle şeyler görüp işitiyorlardı ki onları engellemek için ellerini kollarını bağlamak gerekirdi. Etienne'in dudakları gülümsüyordu ama içten içe yüreği kan ağlıyordu. 100 adım ötede delikanlı gene çiftlere rastladı. Requoir'larda gelmişti. Oradaki yıkık dökük maden ocağının çevresinde Monsieur'ün kızları sevgilileriyle geziyorlardı. Burası ortak buluşma yeriydi. Arabalığın üstünü göze alamayan vagon itici kızların ilk çocuklarına gebe kaldıkları ıssız bir yerdi burası. Kırık dökük tahta perdeler, eskiden maden kömürünün yığıldığı alana girmek isteyen herkesin önünde açılıyordu. Burası şimdi boş bir tarlaya dönüşmüştü. Yıkılıp giden 2 hangarın kalıntılarıyla hala ayakta kalabilen kocaman çatmaların kalasları ötede beride hala sırıtıyordu. Kullanılmayan eski vagonlar sağda solda sürünüyordu, yarı çürümüş kaballama direkleri öbekler halinde yığılmıştı. Bu arada sık bir bitki örtüsü bu toprak parçasını kaplamış, kalın bir ot tabakası halinde yayılmış, şimdiden güçlenmiş küçük ağaçlar halinde püskürmüştü. Onun için burada her kız kendini evinde gibi hissediyordu. Hepsine ayrı bir kovuk vardı. Çapkın delikanlılar onları kalasların üzerine, kaballama direklerinin arkasına, kömür vagonlarının içine deviriyordu. Kimse kimseyle ilgilenmiyor, yan yana neredeyse dirsek dirseğe oraca uzanıveriyorlardı. Kazanları sönmüş bu makinanın çevresinde, kömür kusmaktan yorulmuş bu koyunun başında içgüdünün kamçısıyla daha kadınlaşmamış kızların karnına çocukları eken bu serbest sevişme yaratılışın bir öcüydü sanki. Oysa orada bir bekçi vardı. İşletme yarı yarıya yıkık kulenin altında bulunan, her an düşüp her şeyi yerle bir etmesi beklenen kalın direklerin tehdit ettiği iki odayı yaşlı Moke'ye bırakmıştı. Odalar öylesine haraptı ki ihtiyar tavanın bir bölümünü dirseklerle desteklemek zorunda kalmıştı. Burada ailece çok rahat yaşıyorlardı. Oğlu Moket'le kendisi bir odada, kızı Moket'te öbür odada kalıyordu. Pencerelerde tek bir cam kalmadığından yaşlı adam bunları kapamak için tahta çakmaya karar vermişti. İçeride pek göz gözü görmüyordu ama hiç değilse sıcak oluyordu. Aslında hiçbir şeye bekçilik ettiği falan yoktu. Varoks'taki atlara bakıyor, rakuvalların kalıntısıyla hiç mi hiç ilgilenmiyordu. İşletme bu kuyuyu sadece komşu madeni havalandıran bir ocağın bacası gibi kullanmak için elinde tutuyordu. Böylece Moke baba sevişmeler arasında yaşlanıp gidiyordu. Moket 10 yaşından beri yıkıntının her köşesinde önüne gelenle yatıp kalkıyordu. Üstelik öyle lady gibi hala işlenmemiş ve ürkek bir yumurcak gibi değil, sakallı olanların dişine göre etli butlu bir kız halinde. Babanın diyecek sözü yoktu. Çünkü kız saygılı davranıyor, sevgililerini hiçbir zaman eve getirmiyordu. Ayrıca adam böyle şeylere alışıktı. Varoks'a gidip gelirken evinden daha adım atar atmaz otların içinde sevişen bir çiftin üzerinden atlamak zorunda kalıyordu. Ama umurunda bile değildi artık. Çorbasını pişirmek için odun toplamak ya da tavşanı için yiyecek getirmek istese hiç aldırmadan avlunun öbür ucuna kadar gidiyordu pekala. İşte o zaman bütün monsörlü kızların şehvetli burunlarının birer birer dikildiğini görür, bir yandan da patikaya doğru uzanan bacaklara takılmamaya dikkat ederdi. Zaten zamanla bu karşılaşmalar hiç kimseyi rahatsız etmez olmuştu. Ne düşmemeye çalışan Moke babayı ne de doğal şeyler karşısında tepki göstermeyen iyi yürekli, anlayışlı bir insan gibi küçük adımlarla sessizce uzaklaşarak işlerini bitirmelerine göz yumdu genç kızları. Nasıl ki kızlar bu saatte onu tanıyorsa, o da tıpkı bahçelerdeki armut ağaçlarında oynaşan çapkın saksağanları tanıdığı gibi kızları öyle tanır olmuştu. Ah şu gençlik yok mu? Nasıl da her bulduğunu kapıyor, nasıl da bir türlü doymak bilmiyordu. Kimi zaman karanlıkların içinde körük gibi soluyan gürültücü yosmalardan uzaklaşırken sessiz bir üzüntüyle başını sallardı. Bir tek şeye pek canı sıkılırdı. İki sevgili odasının duvarına yaslanıp öpüşmeyi kötü bir alışkanlık haline getirmişti. Aslında uykusunu kaçıran bu değildi ama öyle abanıyorlardı ki duvarı neredeyse yıkacaklardı. Akşam yemeğinden önce düzenli biçimde hep aynı gezintiyi yapan Bonmort baba her gece 40 yıllık dostu yaşlı Mok'u ziyaret ederdi. Bu yaşlı adamlar pek konuşmazlardı. Birlikte geçirdikleri o yarım saat içinde 10 sözcük ya söyler ya söylemezlerdi. Ne var ki böyle bir arada olmaktan konuşmaya gerek duymaksızın kafalarında canlandırdıkları ortak anıları düşünmekten hoşlanırlar, adeta neşelenirlerdi. Rekualart'ta kalın bir kalasın üzerine yan yana otururlar, iki çift laf ettikten sonra başlarını yere eğip düşlere dalarlardı. Hiç kuşkusuz o anda yeniden gençleşiyorlardı. Çevrelerindeki çapkınlar sevgililerinin eteğini kaldırıyor, öpüşmeler, gülüşmeler, fısıldaşmalar işitiliyor, ezilen taze otların serinliği içinden genç kız kokuları yükseliyordu. Bonmort baba da karısına bundan tam 43 yıl önce kömür ocağının arkasında sahip olmuştu. Bir vagon iticisi olan kızcağız öylesine çelimsizdi ki rahatça öpebilmek için onu kömür vagonlarından birinin üzerine oturturdu. Ah ah, hey gidi günler hey. Ve iki ihtiyar sonunda birbirlerine iyi akşamlar bile dilemeden başlarını sallayarak ayrılırlardı. Bununla birlikte o akşam tam Etyen gelirken eve dönmek üzere oturduğu direkten kalkan Bonmort baba "Haydi iyi akşamlar ahbap" diyordu. "Bana bak, Rossi kızı tanır mıydın sen?" Mok bir an sustu, hafifçe omuzlarını oynattı. Sonra da evine dönerken Hadi sana da iyi akşamlar ahbap, iyi akşamlar dedi. Etienne de gelip kalasın üzerine oturdu. Nedenini bilmeden üzüntüsü artıyordu. Uzaklaşan sırtını gördüğü yaşlı adam, sabahleyin buraya gelişini, azgın rüzgar neden olduğu sinirlenmenin, bu suskun adamdan kopardığı o bir sürü sözü anımsatıyordu ona. Ne sefaletti bu. Bütün gün yorgunluktan canı çıkan şu kızlar öylesine aptaldı ki, akşamları çocuklar çalışıp acı çekecek insan yavruları yaratıyorlardı. Hep böyle açlıktan nefesi kokanlar sürüsü, ürettikleri sürece bu işin sonu hiç gelmezdi. Oysa tersine tıpkı bir felaket karşısında yapıldığı gibi karınlarını tıkayıp bacaklarını sımsıkı birbirlerine yapıştırmaları gerekmez miydi? Genç adam belki de herkes kızla erkekle eğlenmeye giderken kendi yalnızlığının verdiği can sıkıntısı yüzünden kafasından geçiriyordu bu karamsar fikirleri. Gevşek hava onu boğuyordu sanki. Ateş gibi yanan ellerinin üzerinde tek tük yağmur damlaları düşüyordu. Evet, bütün kızlar o yolun yolcusuydu. Mantıktan da, akıldan da güçlüydü bu. Etienne karanlıklar içinde hiç kıpırdamadan otururken Monceau'dan aşağı inen bir çift onu görmeden sürünürcesine yanından geçti ve Recuallart'ın terk edilmiş avlusuna girdi. Besbelli henüz el değmemiş bir bakire olan kız çırpınıyor, karşı koyuyordu. Fısıldayarak yalvarıyordu ama delikanlı hiç oralı olmadı. Kızı o içine küflü halatların yığıldığı, hala ayakta duran eski hangarın karanlık köşesine doğru itti. Catherine'le sırık şevaldi bunlar. Ama Etienne yanından geçerken onları tanımamıştı. Arkalarından bakıyor, ansızın içini kaplayan ve düşüncelerin akışını değiştiren bir şehvet ateşiyle bu çekişmenin nereye varacağını gözlüyordu. Neden araya girsindi? Kızlar biraz hırpalanmaktan hoşlandıklarından önce hayır derlerdi. Catherine, Deux-Saint-Quentin mahallesinden ayrılınca kaldırımı izleyerek Monceau'ya gitmişti. 10 yaşından, yani maden ocağında ekmeğini kazandığından beri kömür bölgesinde yaşayan ailelere özgü o sınırsız özgürlük içinde ora senin bura benim tek başına dolaşıp dururdu böyle. 15 yaşına geldiği halde hiçbir erkeğin ona sahip olmaması hala bunalımlarını beklediği ergenliğin gecikmiş olmasındandı. Catherine işletme işleklerinin önüne gelince karşıya geçti. Moket kızı bulacağından kesinlikle emin olduğu çamaşırcıya girdi. Çünkü kız sabahtan akşama kadar birbirine kahve ısmarlayan kadınlarla birlikte orada yaşıyordu. Moket'i buldu ama kız kadınlara kahve ısmarladığı için sözünü ettiği 10 meteliği Catherine'e veremedi. Catherine'i avutmak için sıcacık bir kahve ikram ettiler ama boşuna. Genç kız arkadaşının bir başka kadından ödünç almasını bile istemedi. Gene bir tutumluluk kaygısına kapılmıştı. Boşinanlara dayanan bir tür korkuydu bu. Eğer o kurdeleyi şimdi alacak olursa başına bir felaket geleceğini kesinlikle emindi. Hiç oyalanmaksızın köyün yolunu tuttu. Tam Monceau'nun son evlerine gelmişti ki Piket'in meyhanesinin kapısında dikilen bir adam ona seslendi. Hey Catherine, nereye gidiyorsun böyle koşa koşa? Sırık şevalde seslenen kızın canı sıkıldı. Delikanlıdan hoşlanmadığı için değil de o anda canı şakalaşmak istemediğinden. Gel de bir şey iç. Şöyle bir bardak tatlı şaraba ne dersin ha? Kız kibarca reddetti. Neredeyse hava kararacaktı. Evdekiler beklerdi. Genç adam ilerlemiş yolun ortasında alçak sesle kıza yalvarıyordu. Nicedir aklı fikri kızı Piket meyhanesinin üstündeki iki kişilik geniş karyolalı o güzel odaya atmaktı. Kendisinden korkuyor muydu ki hep reddediyordu? Kız o temiz yürekli haliyle gülüyor, çocuk yapılmayan hafta geldiğinde yukarı çıkacağını söylüyordu. Derken laf lafı açtı ve nasıl olduğunu kendisi de pek anlayamadan alamadığı o kurdeleden söz etmeye başladı. Bir iki de aman canım ben sana alırım bir tane diye haykırdı. Genç kız kıpkırmızı kesildi. İçten içe bu kurdeleye sahip olmaya can atıyordu ama reddetmekle iyi edeceğini de hissediyordu. Birden ödünç almak geldi aklına. Kendisi için harcayacağı parayı geri alması koşuluyla adamın önerisini kabul etti.